Ayrım 28, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 289. Rihmodis. Sallantılar ve gıcırtılar arasında kendine geldi. İlk hissettiği şey havasızlıktan boğulmak üzere olduğuydu. Kımıldamaya çalıştı ama başaramadı. Uzuvlarından sadece bazılarını algılayabiliyor, kalanlarınsa sadece acılarını hissediyordu. Bu acıya neyin sebep olduğunu anlamaya çalıştı ve birisinin onu sımsıkı bağladığını ve vücudunu da doğal olmayan bir şekilde durmak zorunda bıraktığını fark etti. Bağırmaya çalıştı ama ağzına büyük ve yumuşak bir şey tıkılmıştı. Neden nefes alamadığı da şimdi anlaşılıyordu. Konuşmalar, at kişnemeleri ve sokak gürültüleri duyulabiliyordu. Eğimli bir şeyin üzerinde karanlıkta yatıyordu. Panik duygusu artmaya başladı. Tekrar kımıldamayı denedi. Bir şey onu omuzlarından sıkıca tutuyordu. "Kımıldama," dedi yumuşak bir ses. "Yoksa seni öldürmek zorunda kalırım." Kadın ürktü, tekrar kımıldamaya cesaret edemedi. Hatırladığı son şey Roloff'un uzun boylu yabancıya saldırdığıydı. Onu daha önce hiç görmediği halde kim olduğunu anladığı yabancıya. Jakob onlara ondan bahsetmişti. Gerhard'ı öldüren adam buydu. Kendisini de bayıltmıştı. Güçlükle nefes alıp korkusunu bastırmaya çalışarak orada yatmaya devam etti. Histeriye kapılması an meselesiydi ama kendini bırakırsa adam tehdidini gerçekleştirebilirdi. Sonunda sarsıntı durdu. Üzerinde yattığı yerden çekildi ve yere düştü. Sarıldığı battaniyenin üzerine yumuşak bir iniş yapmış ve battaniye de açılmıştı. İnsandan çok kocaman bir kumaş destesini andırıyordu. Adam ona doğru eğildi. Parlayan yelesi kadının üzerine döküldü. Bir salkım söğüt ağacının altındaymış gibi hissetti kendisini. Ardından onu tutup ayağa kaldırdı ve bağlarından birkaçını çözdü. En azından biraz daha rahatlamıştı ama uyuşmuş uzuvlarına kan hücum ettiğinden canı çok yanıyordu. Adam ağzındaki çaputu çıkardı. Hemen sırt üstü uzandı. Hem korkuyordu hem de rahat nefes alabildiği için sevinmişti. En azından havasızlıktan ölmeyecekti. Başını kaldırıp etrafına baktı ve nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Kaba taş duvarlar, geniş girişler ve isten kararmış tavan, dar bir yarıktan hafif bir ışık geliyordu. Sonra da Jasper'ın el arabasını gördü. Buraya el arabasıyla getirilmişti. Peki Roloff neredeydi? Yabancı kımıldamadan onu izledi. Kadın yavaşça kollarını esnetmeye çalıştı. Ama el ve ayakları hala bağlı olduğundan hareket edemedi. "Neredeyim ben?" diye sordu cılız bir sesle. Adam tek kelime etmeden yanına geldi ve onu ayağa kaldırdı. Bacakları titriyordu. Sonra kadını tuttu ve zahmetsizce çatıyı taşıyan büyük kolonlardan birinin yanına götürdü. "Lütfen beni nereye getirdiğini söyle," diye yalvardı. Kadını kolona dayadı ve onu öyle sıkıca bağladı ki sanki kolonun bir parçası haline gelmişti. Rihmodis'in içinde zerre kadar da olsa bir umut belirdi. Eğer bu kadar uğraşıyorsa amacı onu öldürmek değildi. En azından şimdilik. Sanki onu burada bırakacaktı ve kaçmamasını garanti altına almak istiyordu. Onunla ilgili başka planları olmalıydı. Ölümden daha iyi mi yoksa kötü mü olacağı ise tümüyle başka bir konuydu. İplerini biraz daha sıktı ve Rihmodis acıyla inledi. Adam sakince önünde durdu ve yaptığı işe bir göz gezdirdi. Adamın gözlerinin ardındaki boşluk Rihmodis'in yüreğine bir kez daha korku saldı. Gördüğü güzel bir maskenin ardındaki içi boş bir kabuktan ibaretti. Acaba Tanrı neden böyle bir şeyi yaratmış diye geçirdi içinden. Jakob onun şeytan olabileceği ihtimalini göz ardı etmemişti. Acaba haklı mıydı? Öyleyse şu anda cehennemde olmam gerekiyor diye düşündü. Ne saçmalık, birisinin cehenneme el arabasıyla götürüldüğü nerede görülmüştü? Tekrar onu konuşturmayı denedi. "Roloff nerede?" diye sordu. Yabancı kaşlarını hafifçe kaldırıp omuz silkerek döndü ve ağır kapılardan birine yöneldi. "Beni neden buraya getirdin?" diye bağırdı ümitsizce. Durdu ve yüzünü ona döndü. ''Senden aklı başında bir soru duyma umudumu yitirdim artık.'' dedi. Tekrar yanına geldi. ''Zaten içinde yaşadığımız çağ da bir akıl çağı sayılmaz, öyle değil mi? Bugünlerde kim eğitimli biriyle yeni bir şeyler tartışıyor? Üniversitelerdeki alimler artık yeni hiçbir şey olamayacağını ve yeryüzündeki hayatın hiçbir önemi olmadığını vaaz eden, Aziz Bernard'ın yolundan körü körüne giden papaların elinde oyuncak oldular.'' Eğer söylediği doğruysa o zaman daha güzel bir dünyaya giden yolu nasıl açabiliriz? Parmaklarıyla kadının çenesini okşadı. Kadın irkilerek başını yana çevirdi. Yapabileceği tek hareket buydu. Adam güldü. Sana nerede olduğunu ve ne yapmaya niyetli olduğumu söylemeyeceğim.
Kimsin sen?
Yine başladık. Parmağını alaycı bir ifadeyle ona doğru salladı. Akıllıca sorular soracağına söz vermiştin. Bu öyle bir soru değil.
Gerhard Morart'ı sen öldürdün.
Onu ben mi öldürdüm? Yabancı kaşlarını alaycı biçimde kaldırdı. Onu ittiğimi hatırlıyorum. İskeleyi o kadar dar yaptıysa benim suçum mu?
Berdih'teki kızı da sen öldürdün dedi. Bunları neden yapıyorsun?
Nişan alırken karşımda duruyordu.
''Karşında duracak bir sonraki kişi kim?'' diye mırıldandı kadın.
''Bu kadar soru yeter Rihmodis. Ellerini yanlara açtı. Her şeyi bilemem. Hayat kimsenin bilemeyeceği sürprizlerle doludur. Gördüğüm kadarıyla sen 100 yaşına kadar yaşayacaksın.''
Kadın kendini tutamayıp güldü. Ciğerlerine bir ağrı saplandı. ''Bunun için ne yapmam gerekiyor?''
''Hiçbir şey.'' Ona göz kırptı. Sanki eski arkadaşlarmış gibi davranıyordu ve çaputu tekrar çıkardı. Şimdi eğer müsaade edersen sohbetimize daha fazla devam edemeyeceğim. Yapılacak önemli işlerim var ve biraz dinlenmem gerekiyor. Kutsal işler de diyebilirsin buna, güldü. Tanrının varlığına inanacak kadar aptal birisi.
Gariptir, ondan ne kadar nefret edip iğrense de, kendisinden ne kadar korkuyor olsa da, onu bu soğuk mekanda tek başına bırakması fikri hepsinden daha kötüymüş gibi geliyordu. ''Tanrı'nın var olmadığını kim söylemiş?'' diye sordu hemen.
Durdu ve düşünceli bir şekilde baktı. ''Akıllıca bir soru, olduğunu ispat et.''
''Hayır, sen olmadığını ispat et.''
Kadın Goddard ve Jasper arasında geçen bu ve benzeri sayısız tartışmayı dinlemişti. Birden bu yabancıyla temas kurabilmesinin tek yolunun onunla tartışmak olduğunun farkına vardı. Adam yaklaştı. O kadar yaklaşmıştı ki nefesini yüzünde hissedebiliyordu.
''Bana Tanrı'nın var olmadığını ispat et.'' diye tekrar etti Rihmodis titreyen bir sesle.
''Bunu yapabilirim.'' dedi adam sakince. ''Ama hoşuna gitmez.''
''Kadın olduğum için mi?'' diye çıkıştı. ''Gerhard'ın katili bu kadar yufka yürekli değildir herhalde.''
Adamın aldığında kırışıklıklar belirdi. ''Bunun kişisel bir tarafı yok.'' dedi. İlginçtir ama söylediğinde samimi görünüyordu.
''Yok mu? O zaman bir sakıncası da yok demek ki.''
''Yaptığım şeyi bir amaç uğruna yapıyorum. İnsan öldürmek hoşuma gitmiyor ama beni rahatsız da etmiyor.'' Sonrasında birkaç insanın öldürülmesini kaçınılmaz kılan bir görevi kabul ettim. Hepsi bu.
Duyduğum kadarıyla her şey bundan ibaret değil.
Kediyi öldüreni hatırla Rihmodis. Ben gidiyorum.
Neden insanlara bu kadar acı çektiriyorsun?
Başını iki yana salladı. İnsanlar acı çekiyorsa bu benim suçum değil. Ölümlerinden ben sorumlu değilim. Kaç kişinin ne şekilde öldüğü beni ilgilendirmez. Bir şeyi değiştirmez. Dünyanın bir anlamı yok ve bu hep öyle olacak. İnsanlarla ya da insansız. Kadının içindeki öfkesi kabarmaya başladı.
Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabilirsin? İnsan hayatı kutsaldır. Tanrı her insanı bir amaç uğruna yaratmıştır.
Tanrı yok.
Öyleyse ispat et.
Hayır.
Çünkü edemezsin.
Çünkü etmek istemiyorum.
İspatla.
Neden? Acır gibi bir ifadeyle baktı. Var olmadığını biliyorum ama senin benden bunu ispat etmemi istemeye hakkın yok. Eğer ispat edemediğim için etmediğimi düşünmekte ısrar edersen bu senin sorunun. Bana göre neye istiyorsan ona inanabilirsin.
Adam çaputu uzattı. Tartışmayı bırakacak diye düşündü Rihmodis. Onun hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeliyim. İçinde bir yerlerde bir duygu kırıntısı olmalı.
Sana ne yaptılar ki bu hale geldin diye sordu. Sorusuna kendi bile şaşırmıştı. Adamın yüzündeki ifade dondu.
Bir an için Rihmodis ona ulaşmayı başardığını zannetti. Ardından adam tekrar gülümsedi.
İyi deneme dedi hayranlık ve alay karışımı bir ifadeyle. Çaputu aceleyle ağzına tıkıştırdı. Döndü ve uçuşan paltosuyla kapıya doğru yürüdü.
Ne yazık ki yeterince iyi değil. Dert etme geri döneceğim. Hatta gitmene izin bile verebilirim. Burada daha güvendesin. Artık ne tilki ne de amcan ortalıkta dolaşıp sözde cinayet masalları anlatamaz.
Kapı açılırken menteşeler gıcırdadı. Rihmodis bir an içinde olsa avluyu ve ilerisindeki duvarı gördü.
İyi terbiye almış bir kız gibi davran.
İkindi güneşinin solan ışığında sadece bir gölgeydi artık. Hayal gücünün bir ürünü, kötü bir rüya.
Ve takdiri ilahinin yokluğu ve insan varlığının amaçsızlığına delil arıyorsan beni düşün yeter. Milyonlarca örnekten bir tanesiyim.
Kapı arkasından kapandı. Farelerle yalnız kalmıştı.
Urquhart terk edilmiş deponun duvarına yaslandı ve gözlerini kapattı. Görüntüler tekrar geri gelecek gibiydi. Ses dalgalarının kendisine doğru yükseldiği anıların kızıl girdabına doğru çekilecekmiş gibi hissetti kendisini. Hiçbir insandan çıkamayacağına emin oldu o her zamanki tiz ses.
''Hayır bu ben değilim'' dedi kendi kendine. ''Bunlar başka birisinin anıları, benim geçmişim yok.'' Kasları gevşedi. Kendisine eski Döpon'un yolunu tarif etmiş olan uşak, aynı zamanda kendisine Yaspar ve Tilki'nin San Martin'den kaçtığını söyleyen bir de mesaj iletmişti.
Urquhart bunu tahmin etmişti. Severin Caddesi'ne yaptığı başarılı ziyaretten ötürü kendisini tebrik etti. Kaçmış olmalarının bir önemi yoktu, en azından şimdilik. Artık onları aramayı bırakabilirdi.
Kadını şimdi öldürsem mi, öldürmesem mi diye düşündü. Sonunda zaten onu öldürecekti. O zaman beklemenin ne anlamı vardı?
Hayır, şimdilik onu hayatta bırakmak daha akıllıca olurdu. Yaspar ve Tilki'yi tuzağa çekmek için ona ihtiyacı vardı. Hikayeyi duymuş olan diğerlerini de. Rehine teslimini yarın akşam halledecekti. Hepsi bir yere toplandığında tümünü öldürüp binayı ateşe verebilirdi. Bulunacak olanlar kömür olmuş birkaç iskeletti. Talihsiz bir kazadan geriye kalanlar. Daha sonra neler olacağını ise yarın olacaklar belirleyecekti.
Avluya düşen surların gölgesini inceledi. Sanki tutacakmış gibi binaya doğru yaklaşıyorlardı. Kaderin siyah parmakları. Ne kadar şiirsel.
Belki de şiir yazmalıydı.
Şu tarihe kadar o kadar para kazanmıştı ki kalan ömrünü dikkate değer tek şey olan eğlenceye ayırabilirdi.
Üzüntü ve pişmanlık, sınırlar, bir amaç ve plan, suçluluk duygusu ve geleceğe ya da geçmişe dair tek bir düşünce olmadan.
Kendisini koşulsuz şekilde arzularına teslim edecek ve görüntülerde kaybolup bir daha asla geri dönmeyeceklerdi.
Belki de alim olup bir irfan sarayı kurmalıydı.
Avlusunda kendisi felsefi eleştirenin Santiago de Compostela'sı olacak ve Hristiyan dünyasının en büyük düşünürleri oraya hacca gelecekti. Dipnot Santiago de Compostela, İspanya'nın otonom bölgelerinden biri olan Galicia'nın başkenti, şehrin katedrali önemli bir ortaçağ haç yolu olan Camino de Santiago'nun sona erdiği yerdir. Cesur spekülasyonları teşvik edecek, sonra da hayatının anlamını bulmaya çalışan zavallılarla dalga geçip kendini eğlendirecekti. Onları teşvik edecek ve en kritik noktada terk edecekti. Tanrı'nın ya da ona benzer bir şeyin olmadığını, dünyanın anı yaşamaktan başka hiçbir şeyin önemli olmadığı karanlık bir çukur olduğunu, ahlakın, erdemin ve sorumlulukların olmadığını ispat edebilirdi. Bu gülünç nominalizminden de anlamsızlığını ortaya koyabilirdi. Çünkü genel kavramların ardında gerçeklik yoktu. Ne iyi ne kötü, hiçbir şey.
Hiçliğin hükümdarı.
Cazip bir fikir.
Tamamlayacağı son bir görev vardı. Burada Köln'de, ardından da cinayeti bırakıp kendini tümüyle eğlenceye verecekti, kafasına koymuştu. Urquhart duvardan uzaklaştı ve virane haldeki avluyu terk etti. Matthias ve kendisi sabahın erken saatlerine kadar 2 saatte bir buluşmaya karar vermişlerdi. Beklenmedik bir şeye karşı tedbir olması için. Bu sayede kızı kontrol etmek için bolca zamanı olacaktı. Belki onunla sohbet etmeyi bile isteyebilirdi. Mesaj. Şehir surlarına varmadan evvel kapıdaki nöbetçilerin görüşlerinin dışında cüzzamlı kıyafetlerini giydiler. Jakob hala hastalığın kendisine bulaşacağından korkuyordu ama Jasper hiçbir tehlike olmadığı konusunda onu temin etmişti. Çıngıraklarını çıkardılar ve kapıya yaklaştılar. Denemeye değerdi. Cüzzamlıların Köln'e girmelerine sadece yılın belli günlerinde izin verilse de dilenciler farklı kıyafetlerini giydikleri ve çantalarını da taşıdıkları müddetçe bu uygulamaya titizlikle riayet edilmezdi. Anlaşılan nöbetçiler bugün iyi günündeydi ve geçmelerine izin verdiler. Horoz kapısından geçtiler, bolca gürültü çıkardılar. Onları görenler dönüp bir daha bakmıyorlardı bile. Dolayısıyla hiç kimse beyaz kıyafetin altında pantolon değil de keşiş kıyafeti olduğunu ve her ikisinin de gayet sağlıklı olduklarını fark etmedi. Jakob'un hala şüpheleri vardı. Çok dikkat çekici bir kıyafet.
İşte bu yüzden daha iyi ya diye cevap verdi Jasper. Hem de en iyisi. Dikkat çekmemenin en iyi yolu olabildiğince göz önünde olmaktır.
Anlamadım.
Azizler adına 2 günden beridir seni aydınlatmaya çalışmam hiç mi sonuç vermedi? Bizim peşimizde olanlar hırsız gibi köşe bucak saklandığımızı düşünecek. O yüzden de hep gözleri bu tür adamları arayacak. Böyle ortalıkta dolaşacağımız onların hayatta aklına gelmez.
Uşakların gelmez ama ya gölgenin?
O bile her şeyi bilemez.
Şehirde hiç acele etmeden dolaşırlarken güneş de batmış ve tüm sokaklar gri renge bürünmüştü. Jasper elini Jakob'un elbisesinden çekmiyordu.
Sakın koşma.
Zamanımız bol, öyle değil mi?
Ama tek bir hayatımız var. Cüzzamlılar koşamaz.
Doğudan rüzgar esmeye başladı ve yoldaki yaprak ve çöpleri savurdu. Yeni pazar meydanını geçtiler ve sığır pazarının bittiği yerden Yıldızlar Sokağı'ndan yüksek kapıya doğru yürüdüler. Tek sorunları kendilerine yiyecek ya da para vermek isteyen birkaç hayırsever Hristiyan'dan uzak durmaya çalışabilmekti. Sokaklarda sadaka toplamalarını yasaklayan bir yemin ettiklerini söylüyorlardı. Her ne kadar saçma görünse de yemin dediklerinde kimse üstelemiyordu. Kimse bir yemini sorgulayamazdı. Severin Caddesi'ne döndüklerinde yağmur yağmaya başladı ve hava da daha da soğudu. Biraz daha acele edemez miyiz dedi Jakob. Sokaklarda hemen hiç kimse kalmadı.
Burası tam da bir ayağı çukurda iki cüzzamlı gibi davranmamız gereken yer dedi Jasper kımıldamadan. Eğer hala bizi arıyorlarsa muhakkak evimin yakınlarına bir gözcü koymuşlardır. Kapı kapı dolaşıp dilenen cüzzamlılardan kimse şüphelenmez. Ama koştuklarını görünce en aptalı bile bir şeyler döndüğünü anlayacaktır.
Jakob kaderine razı oldu ve şapkasını yüzüne indirdi. Yağmur şiddetleniyordu. Jasper'ın evine varana kadar sırılsıklam olacaklardı.
Şimdi ne olacak? Şimdi mi? Kapıyı çalıp sadaka isteyeceğiz. Roloff kapıyı açıp bizi içeri alacak.
Bula bula ancak bu saçma fikrimi bulabildin.
Jakob sözünü kesti. Aklı başında hiç kimse bir cüzzamlıyı evine almaz. Ama Roloff aklı başında değildir ve bunu herkes bilir. Bana akıl vermeye çalışma. En azından buraya kadar gelebildik. İçeri girer girmez elbiselerden kurtuluruz. Sonrasında da kim içeri 2 cüzzamlı girdiğini iddia edebilir ki?
Kapıyı birkaç kez çaldı.
Kimse yok dedi Jakob. İmkansız.
Jasper hayretle başını salladı ve yumruğuyla kapıya vurdu. Ses evde yankılanıyordu.
Roloff bu saatte hep evde olur.
Belki de uyuyordur.
Mümkün dedi Jasper endişeliydi. Bence sen haklısın tilki yavrusu uyuyordur sadece bekle.
Jasper tüm gücüyle kapıyı vurmaya devam etti. Jakob gergin bir şekilde etrafına baktı. Artık normal cüzzamlar gibi davranmıyorlardı. Jasper da birden aynı fikre kapılıp vurmayı bıraktı ve endişeyle çevresine baktı.
''Ya bizi içeride bekliyorlarsa?'' diye fısıldadı Yakup.
''Kapıyı çalarak anlamaya çalıştığım şey de bu zaten.'' diye tersledi Yasmar.
''Bir sonuca varamadan.''
''Pöh, neyse ki bu uşakların hepsi birbirinden salak. Bize doğru düzgün bakmamışlardır bile, çok korkaklar.''
''Ama ya?''
''Ya uzun saçlı dostun oradaysa, o zaman hemen kaçmamız gerekir.''
Yakup gergin bir şekilde ağırlığını bir o bir bu ayağına veriyordu. Biraz çıngırağını salladı. Sonra da Yasmar'ın kolundan tuttu. ''Bence hala bir terslik olmamışken gidelim buradan.'' Yasmar bir kaşını kaldırıp ona baktı.
''Ah öyle mi? Peki nereye?''
''Ben...'' Yerinde bir soruydu. ''Nereye?''
''Bir fikrim yok. Belki de Rihmodis'le Goddard'in yanına.'' ''Ne zekice!'' diye alay aldı Yasmar. ''Dahiyane! Kendisi içeri girmeye çekiniyor ama Rihmodis'i tehlikeye atmaktan çekinmiyor.''
''Tamam, tamam.'' Yakup yüzünü çevirdi. Utançtan kızarmıştı. ''Bence de aptalca bir fikirdi.''
''Öyle ama hepimiz bazen aptalca şeyler söyleriz. Haydi içeri girip görelim bakalım neler olacak.''
Yasmar kapıyı açtı ve içeri girdiler. İçerisi karanlıktı. Sadece şöminedeki birkaç parça közün ışığı görülüyordu.
''Ateş bile sönmüş, işe yaramaz herif.''
Yakup karanlık ortalığa baktı. ''Bir şey görüyor musun?''
''Birazdan görürüz, şamdan nerede?''
Yasmar yavaşça şöminenin karşısındaki rafa doğru giderken Yakup da karanlıkta gölgeleri yoklamayı denedi. Masa, tabure, ateşin yanındaki kanepe, bir gölge, iri, hareketsiz.
''Yasmar, dur şimdi, nerede bu şamdan?''
''Burada birisi var.''
''Ne?''
Bir takırtı duyuldu, bir kıvılcım parladı, sonra bir tane daha ve sonunda altın rengi mum ışığı odayı aydınlattı. Işık ateşin yanındaki kanepenin ve Roloff'un üzerine düşmüştü.
''Aman ya Rabbi!'' diye mırıldandı Yasmar, tereddütle onun yanına gitti.
Yakup midesinin bulandığını hissetti. Ayrıca başını da çevirmek istiyordu ama başaramadı. ''Ona ne yaptılar?'' Roloff gözlerini tavana dikmişti, burnu ezilmişti ama katilin vücuduna yaptıklarına kıyasla bu önemsiz bir detay gibi kalıyordu. Uzun ve kalın bir koyu renk saç öbeği açık ağzından göğsüne doğru inmiş ve koca göbeğinin üzerinde yığılmıştı.
''Bu tek bir şey, onu deşmişler.'' dedi Yakup.
Yasmar dişlerini sıktı. ''Evet.''
''Ama neden, lanet olsun, onun kime ne zararı vardı? Onlara bir tehdit değildi.''
''O!'' Sesi zayıflayıp kesildi. Birden olanları anladı ve saçı Roloff'un ağzından çekti.
''Rihmodis!'' dedi boğuk bir sesle.
Yasmar Roloff'un alnını işaret etti. ''Bak, sanki ilginç bir nesneye dikkatini çekmek istiyor gibiydi. Tek farkı parmağının titremesiydi. Yakup öne eğildi. ''Bu da ne böyle?'' Roloff'un alnında lekeler vardı. Bir araya gelip karmaşık bir yapı oluşturan simgeler.
''Yazı diye cevap verdi Yasmar. Bu yüzden onu öldürdü. Katilin yazmak için kana ihtiyacı vardı.''
''Peki ne?''
''Bir mesaj.''
Kanepeye Roloff'un yanına oturdu ve başını ellerinin arasına koydu. Yakup titriyordu. Gerçeği duymaktan korkuyordu. Ama ne olduğunu tahmin edebiliyordu.
''Söyle şunu.'' dedi boğuk bir sesle. ''Mesaj ne?''
''Kadın yaşıyor. Sessizlik.''
28. ayrımın sonu. Sayfa 299.